Ayrım 34.
Prens Vasili gülerek, "Evet, evet, bir tek sözü okuyamadı. Ondan sonra," diye karşılık veriyordu. Sergey Kuzmiç her taraftan, "Sergey Kuzmiç her taraftan," deyip duruyordu. Bir türlü daha sonrasını okuyamıyordu zavallı Vyatsmitnov. Birkaç defa mektubu tekrar okumak istedi ama Sergey der demez gene hıçkırıklar başlıyordu. Kuzmiç diye devam ederken gözyaşları içinde kalıyor. Her taraftan derken de öylesine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyordu ki artık gerisi gelmiyordu. Gene mendilini çıkarıyor. Sergey Kuzmiç her taraftan diye başlıyor. Gene gözyaşları içinde kalıyordu. O kadar ki sonunda artık iradeyi başkasının okumasını rica ettiler. Biri gülerek, "Kuzmiç her taraftan, sonra da gözyaşları," diye tekrarladı. Anna Pavlovna masanın öbür tarafından birini tehdit eder gibi parmağını salladı. "İnsafsızlık etmeyin," dedi. "Bizim iyi Vyazmitonov'umuzun dürüst ve mükemmel bir adamdır." Herkes kahkahalarla gülüyordu. Masanın şeref yeri olan üst tarafında oturanların hepsi neşeli görünüyor ve çeşitli heyecanlı ruh hallerinin etkisinde bulunuyordu. Yalnız Pierre'le Ellen masanın neredeyse en alt ucunda yan yana hiç konuşmadan oturuyor, yüzlerini hiç silinmeyen ve Sergey Kuzmiç'le hiç ilgisi olmayan, kendi duyguları yüzünden duydukları çekingenliğin yol açtığı bir gülümseyiş aydınlatıyordu. Başkaları ne söylerse söylesin, ne kadar gülüp şakalaşırlarsa şakalaşsınlar, ne kadar iştahla ren şarabı içip sote ve dondurma yerlerse yesinler, gözlerini o çiftten ne kadar kaçırsalar, ne kadar kayıtsız ve o çifte ilgisiz görünseler, bilinmeyen bir sebepten ve ara sıra onlara doğru kayan bakışlardan anlaşılıyordu ki, Sergey Kuzmiç konusunda anlatılan fıkra da, gülüşmeler de, yenilen yemek de yapmacıktı. Aslında bütün bu topluluğun dikkati yalnız bu çiftin, Pierre'le Ellen'in üzerinde toplanmıştı. Prens Vasili, Sergey Kuzmiç'in nasıl hıçkırdığını taklit ediyor, bu arada da kızını süzüyordu. Gülerken de yüzünde, "Hah şöyle, her şey yolunda gidiyor, bu gece her şey karara bağlanacak," der gibi bir ifade vardı. Anna Pavlovna ona, "Notbon, Vyazmitinov yüzünden tehdit eder gibi parmağını sallıyordu ama Prens Vasili bir an için Pierre'in üzerinde duran gözlerinin parıltısından damat adayıyla kızının mutluluğundan ötürü kendisini kutladığını anlıyordu. İhtiyar prenses yanında oturan kadına hüzünle içini çekerek şarap ikram ederken kızına öfkeyle bakmıştı. Bu iç çekişiyle sanki, "Evet, şimdi artık ikimiz için tatlı şarap içmekten başka yapılacak bir şey kalmadı. Şimdi böyle bize meydan okuyormuşçasına mutlu olma sırası gençlerindir," demek istiyordu. Diplomat da, "Bu anlattığım şeyler de amma saçma, sanki bütün bunlar beni ilgilendirmiyormuş gibi," diye düşünüyor. İki sevgiliyi arada bir bakarak içinden, "İşte mutluluk dedikleri budur," diyordu. Bu topluluktaki insanları birbirlerine bağlayan o adi, o yapmacık ilişkilerin arasına güzel, sağlıklı ve genç olan bir erkekle kadının birbirlerine karşı duydukları yapmacıksız eğilim karışmıştı. Bu insanca duygu her şeyi bastırmış, oradaki insanların bütün o sahte gevelemelerinin üzerine kanat germiş gibiydi. Şakalarda gerçek bir neşe yoktu, haberler ilgi uyandırmıyordu, heyecanlanışlarında yapmacık olduğu belliydi. Yalnız o insanlar değil, sofrada hizmet eden uşaklar bile aynı şeyleri duyar gibiydiler. Bu yüzden hizmette gereken düzeni unutuyor, pırıl pırıl yüzüyle o güzel eline ve Pierre'in o kırmızı, tombul, mutlu ve huzursuz yüzüne bakıyorlardı. Mumların ışıkları bile sanki yalnız o iki mutlu yüzün üzerine toplanmıştı. Pierre her şeyin merkezi olduğunu hissediyor, bu durumda onu hem sevindiriyor hem utandırıyordu. Herhangi bir işe dalarak kendini kaybetmiş bir insan gibiydi. Hiçbir şeyi kesin olarak görmüyor, anlamıyor, işitmiyordu. Yalnız çok nadir olarak ansızın gerçekle ilgili kesik kesik izlenimler, düşünceler ruhunda belirip kayboluyordu. Demek artık her şey bitti diye düşünüyordu. Her şey nasıl da olup bitti, ne kadar da çabuk. Şimdi biliyorum ki bu iş yalnız onun için ya da benim için değil, herkes için kaçınılmaz bir biçimde gerçekleşmeli. Hepsi bunu öyle bekliyor, bunun gerçekleşeceğine o kadar güveniyorlar ki onları aldatamam, bunu yapamam. Ama bu nasıl olacak? Bilmiyorum ama ne olursa olsun bu iş olacak, mutlaka olacak. Bunu düşünürken de gözlerinin ta yakınında parlayan omuzlara bakıyordu. Bazen de nedense bir şeylerden utanıyordu. Herkesin dikkatini kendi üzerinde topladığı, başkalarının gözünde mutlu biri olduğu ve o çirkin yüzüyle güzel Elena'ya sahip olan bir prense benzediği için sıkılıyordu. Kendi kendini ama herhalde her zaman öyle oluyor, öyle de olmalı diye teselli ediyor. Hem ben bunu sağlamak için ne yaptım ki? Bu iş ne zaman başladı? Moskova'dan Prens Vasili ile birlikte yola çıkmıştım. O zaman daha ortada bir şey yoktu. Prensin evinde kalmamam için bir neden de yoktu. Sonra Elen'le iskambil oynadım. Onun çantasını yerden kaldırdım. Onunla araba gezintisi yaptım. Peki ama bu iş nasıl başladı? Bütün bunlar nasıl oldu diyordu. İşte şimdi onun yanında bir nişanlı olarak oturuyor, yakınlığını, nefesini, hareketlerini, güzelliğini görüyor, duyuyordu. Bazen de birden sanki o değil de kendisine olağanüstü bir güzelliğe sahipmiş gibi oluyor, herkesin ona bu yüzden öyle baktığını sanıyor, herkesin hayranlığından ötürü mutluluk duyarak göğsünü kabartıyor, başını dimdik tutuyor, kendi mutluluğuna seviniyordu. Birden bir ses, tanıdığı bir ses duyuluyor, ona bir şeyler söylüyordu. Ama Pierre öylesine meşguldü ki kendisine söyleneni anlamıyordu. Prens Vasili üçüncü defadır ona, ''Sana soruyorum, Bolkonski'den ne zaman mektup aldın?'' diye soruyordu. ''Ne kadar dalgınsın evladım.'' Prens Vasili gülümsüyor, Pierre de herkesin kendisiyle Elena bakarak gülümsediğini görüyordu. ''E ne yapalım, madem her şeyi biliyorsunuz?'' ''Ne yapalım?'' Doğru işte diye kendi kendine söyleniyor. O çocuksu yumuşak gülümseyişiyle gülümsüyor. Elinin de gülümsediğini fark ediyordu. Prens Vasili, ne zaman almıştın onu? Olmütz'den mi gelmişti diye tekrar sordu. Sanki bunu bir bahsi kazanmak için öğrenmek istiyormuş gibiydi. Pierre, böyle saçma şeyler düşünülür ve söylenir mi diye düşünüyor. İçini çekerek, evet Olmütz'den diye karşılık veriyordu. Yemekten sonra Pierre damını ötekilerin arkasından salona götürdü. Konuklar dağılmaya başlamışlardı. Bazıları Elen'le vedalaşmadan gidiyorlardı. Bazıları da sanki onu ciddi bir işten ayırmak istemiyorlarmış gibi bir an için yanına yaklaşıyor ve hemen uzaklaşarak kendilerini uğurlamasına izin vermiyorlardı. Diplomat salondan çıkarken hüzün içinde susuyordu. Pierre'in mutluluğuyla karşılaştırılınca kendi diplomatik kariyerinin ne kadar anlamsız olduğunu görüyordu. İhtiyar general kendisine ayağının durumunu soran karısına öfkeli öfkeli homurdandı. İçinden ne budala şey diye düşündü. Oysa Elena Vasilyevna gibi bir kadın olmalıydı. O 50 yaşında bile güzel olacak. Anna Pavlovna prensese galiba sizi kutlayabilirim dedi ve onu kuvvetle öptü. Başımın ağrısı tutmasaydı kalırdım. Prenses bir karşılık vermedi. Kızının mutluluğunu kıskandığı için kendi kendini yiyip duruyordu. Pierre misafirler uğurlanırken uzun bir süre Elen'le baş başa küçük misafir odasında kaldı. Son 1,5 ay içinde Elen'le sık sık baş başa kaldığı olmuştu ama ona hiçbir zaman sevgiden söz etmemişti. Şimdi bunu mutlaka yapması gerektiğini hissediyor ama bir türlü bu son adımı atmaya karar veremiyordu. Utanıyordu, ona öyle geliyordu ki Elen'in yanındayken bir başkasının yerini almış oluyordu. İçinden gelen bir ses, bu mutluluk sana göre değil diyordu. Bu mutluluk senin sahip olduğun şeylerden yoksun olanlara göredir. Ama ne olursa olsun bir şey söylemesi gerekiyordu. Bu yüzden konuşmaya başladı. Elen'e o akşamki toplantıdan memnunluk duyup duymadığını sordu. Elen her zamanki gibi sade bir tavırla o isim gününün diğer isim günleri arasında en hoş geçenlerinden biri olduğunu söyledi. Yakın akrabalardan birkaç kişi daha kalmıştı. Büyük salonda oturuyorlardı. Prens Vasili tembel adımlarla Pierre'e yaklaştı. Pierre ayağa kalkıp artık vaktin geciktiğini söyledi. Prens Vasili sanki söylediği şey çok garipmiş, böyle bir sözü işitmek bile doğru değilmiş gibi soran bir bakışla ona baktı. Ama yüzündeki o ciddi ifade hemen kayboldu. Pierre'in kolunu aşağı doğru çekerek onun yerine oturttu ve şefkatle gülümsedi. Çocuklarını küçüklüklerinden beri sevip okşamaya alışmış ana babalar gibi her zamanki kayıtsız yumuşak tavrıyla kızına dönerek ''E söyle bakalım Lola, ne var ne yok?'' diye sordu. Prens Vasili bu yumuşak tavrı başka ana babaların tavırlarını taklit ederek öğrenmişti. Sonra tekrar Pierre'e döndü. Yeleğinin üst düğmesini çözerek ''Sergey Kuzmiç, ben her taraftan'' diye söylendim. Pierre gülümsedi ama gülümseyişinden belliydi ki o anda Prens Vasili'yi ilgilendiren şeyin Sergei Kuzmiç'ten söz ederek anlattığı hikaye olmadığını anlamıştı. Prens Vasili de Pierre'in bunu anladığını sezmişti. Birden bir şeyler mırıldanarak dışarı çıktı. Pierre, Prens Vasili'nin bile şaşkın bir halde olduğunu fark etmişti. Bu yaşlı salon adamının böyle şaşalamış, utanmış görünmesi Pierre'e dokundu. Dönüp eline baktı ama o da utanmış görünüyor ve bakışıyla ''Ne yapalım, suç sizde'' diyor gibiydi. Pierre ne olursa olsun o çizginin ötesine geçmeli ama yapamıyorum, yapamıyorum diye düşünüyordu. Bunun üzerine gene başka şeylerden söz açtı. Sergei Kuzmiç'i ve o hikayenin ne olduğunu sordu. Çünkü kendisi onu iyice işitememişti. Elen gülümseyerek ''Ben de bilmiyorum'' karşılığını verdi. Prens Vasili salona girdiği vakit prenses yaşlı bir bayana Pierre'den söz ediyordu. ''Tabii, parlak bir kısmettir. Ama azizim mutluluk, yaşlı bayan, nikahta keramet vardır diye karşılık veriyordu. Prens Vasili sanki hanımların konuştuklarını işitmiyormuş gibi salonun uzak köşesine gidip divana oturdu. Uykuya dalmış gibi gözlerini kapadı. Başı göğsüne düşer gibi oldu. Birden gözlerini açtı. Karısına, Elaine gidip bakın ne yapıyorlar dedi. Prenses kapıya doğru gittiği anlamlı ama kayıtsız bir tavırla önünden birkaç defa geçti ve öbür misafir odasına baktı. Pierre ile Elen aynı şekilde oturuyor, konuşuyorlardı. Prenses kocasına hep aynı şey dedi. Prens Vasili kaşlarını çattı, ağzı bir yana çekildi, yanakları ona özgü, kaba, tatsız bir ifadeyle çekilip durmaya başladı. Silkindi, ayağa kalktı, başını geriye doğru atarak, kararlı adımlarla hanımların yanından geçerek küçük misafir odasına girdi. Hızla ve sevinçle Pierre'e yaklaştı. Prensin yüzünde öyle olağanüstü bir heyecan ifadesi vardı ki, Pierre onu görür görmez korkuyla ayağa kalktı. Prens Vasili, ''Tanrı'ya şükür'' dedi. ''Eşim bana her şeyi anlattı.'' Bir koluyla Pierre'e, öbür koluyla kızına sarılmıştı. ''Yavrucuğum, Lola'cığım, çok çok memnun oldum.'' dedi. Sesi titremeye başlamıştı. ''Babanı severdim. Göreceksin sana iyi bir eş olacak. Tanrı sizi korusun.'' Kızını bağrına bastı, sonra Pierre'i kucakladı, onu o buruşmuş dudaklarıyla öptü, yanakları gerçekten gözyaşlarıyla ıslanıyordu. Prenses buraya gelsene diye seslendi. Prenses de salondan çıktı, o da ağlamaya başladı. İhtiyar hanım da gözlerini mendille siliyordu. Pierre'i öpüyorlardı. O da birkaç defa güzel Elen'in elini öptü. Bir süre sonra onları tekrar baş başa bıraktılar. Pierre, bütün bunların olması gerekiyordu. Başka türlü olmasına imkan yoktu. Onun için artık iyi mi oldu, kötü mü oldu diye sormakta bir anlam yok. İyi olmuştur. Çünkü artık her şey belli ve o rahat, tedirgin edici düşünce de ortadan kalktı diye düşünüyordu. Hiçbir şey söylemeden nişanlısının elini tutuyor, onun inip kalkan o güzel göğsüne bakıyordu. Yüksek sesle "Elen" dedi, sonra sustu. Böyle zamanlarda özel bir şeyler söylenir diye düşündü ama böyle zamanlarda ne söylenildiğini bir türlü hatırlayamıyordu. Genç kızın yüzüne baktı. Elen ona biraz daha sokulmuştu. Yüzü al aldı. Pierre'in gözünü işaret ederek ''Ah şunları, şu şeyi çıkarsanıza'' dedi. Pierre gözlüğünü çıkardı. Gözlüğünü çıkaran bütün insanların gözlerindeki o acayiplikten başka bakışlarında korku da vardı. Eğilerek nişanlısının elini öpmek istedi ama Elen çevik bir baş hareketiyle ona uzandı. Pierre'in dudaklarını kendi dudaklarıyla birleştirdi. Yüzündeki o değişik, o hoş olmayan şaşkın ifade Pierre'i şaşırtmıştı. Artık iş işten geçti diye düşündü. Zaten onu seviyorum da. Sizi seviyorum dedi. Böyle zamanlarda söylenmesi gereken sözü hatırlamıştı. Ama bu sözlerin o kadar zavallı bir ifadesi vardı ki Pierre bunu söylediği için utandı. 1,5 ay sonra evlenmiş, herkesin dediği gibi harikulade güzel bir eşe ve milyonlara sahip bir adam olarak Kont Bezuhov'ların Petersburg'daki yeniden onarılmış büyük evine yerleşmişti. İhtiyar Prens Nikolay Andreiç Bolkonski 1805 yılı Aralık ayında Prens Vasili'den bir mektup almıştı. Bu mektupta Prens Vasili onu oğluyla birlikte ziyaret edeceğini bildiriyordu. ''Ben teftişe çıkıyorum ve tabii ki sizi ziyaret etmek için 100 verslik bir dönemeç yapmak benim için hiç önemli değil. Çok saygıdeğer veli nimetim.'' diye yazıyordu. Anatol beni uğurlayacak. Oradan orduya gidecek. Ümit ederim ki onun da tıpkı babası gibi size duyduğu büyük saygıyı şahsen belirtmesine izin verirsiniz. Küçük prenses bunu işittikten sonra düşüncesizce, Maria'yı artık oraya buraya götürüp göstermeye bile lüzum kalmadı. Talipler ayağımıza geliyorlar dedi. Prens Nikolay Andreiç yüzünü buruşturdu ve bir şey söylemedi. Mektuptan iki hafta sonra akşam vakti önce Prens Vasili'nin uşakları, ertesi günü de oğluyla kendisi geldi. İhtiyar Bolkonski eskiden beri Prens Vasili'nin karakteri konusunda pek yüksek düşünceler beslemiyordu. Özellikle son zamanlarda Pavel ile Aleksandr'ın hükümdarlığı sırasında Prens Vasili hem mevki hem de rütbe bakımından bu kadar çok yükseldikten sonra bu düşünceleri daha da kuvvet bulmuştu. Şimdi ise mektuptaki imalarla küçük prensesin anlamlı sözlerinden sonra işin içinde neyin olduğunu anlamış, Prens Vasili için beslediği o pek yüksek olmayan düşünceler Prens Nikolay Andreiç'in ruhunda düşmanca bir küçümseme duygusuna çevrilmişti. Ondan söz ederek durmadan üf deyip duruyordu. Prens Vasili'nin geleceği gün Prens Nikolay Andreiç daha da hoşnutsuzluk içindeydi ve çok canı sıkılıyordu. Prens Vasili'nin gelmesine mi canı sıkılıyordu, yoksa canı sıkıldığı bir sırada Prens Vasili geldiği için mi kızıyordu, bu pek belli değildi. Ama sıkılıyordu işte. Bu yüzden Tion prense raporunu vermek için yanına çıkmamasını mimara daha sabahtan söylemişti. Mimarın dikkatini içeriden duyulan ayak seslerine çekerek, "İşitiyor musunuz nasıl yürüyorlar?" demişti. "Topuklarına bütün ağırlıklarını vere vere yürüyorlar. Artık bunun ne anlama geldiğini biz biliriz." Öyleyken prens saat 9'da yakası samurdan, kadifeli kürküyle, başında da aynı kürkten bir şapkayla her zaman olduğu gibi gezmeye çıktı. Bir gün önce kar yağmıştı. Prens Nikolay Andreiç'in gezindiği limonluğa giden yol temizlenmişti. Süpürülmüş karın üzerinde süpürge izleri görünüyordu. Yolun iki tarafındaki yumuşak kar yığınlarından birine bir kürek saplanmıştı. Prens limonluklardan, uşaklara ait dairelerden, yapılardan, kaşları çatık olarak ve konuşmadan geçti. Kendisini evine kadar yol arkadaşlığı eden ve hem yüzü hem davranışlarıyla tıpkı efendisine benzeyen yaşlı kahyasına, "Kızakla geçilebilir mi oradan?" diye sordu. "Kar kalın ekselans, ben daha önceden geçidi süpürmelerini emretmiştim." Prens başını eğerek kapıya yaklaştı. Kahya, "Allah'a çok şükür fırtına geçti," diye düşündü. Sonra, "Oradan arabayla geçmek zordu ekselans," diye devam etti. "İşittiğime göre bir bakan gelip ekselansınızı ziyaret edecekmiş, öyle mi?" Prens kahyaya doğru döndü, kaşlarını çatarak ona dik dik baktı. "Ne bakan mı? Hangi bakan? Kim emretmiş?" diye o tiz ve sert sesiyle sordu. "Demek yolu benim kızım için, prenses için temizlemediniz de bakan için temizlediniz ha? Benim için bakan diye bir şey yoktur." "Ekselans, ben öyle sanıyordum ki..." Prens, "Sanıyordun ha?" diye bağırdı. "Sanıyordun ha? Haydutlar, haylazlar, ben sana sanmak nedir öğretirim." Sözler dudaklarından gittikçe daha hızlı, daha karışık bir biçimde dökülüyordu. Bastonunu kaldırıp onunla vuracakmış gibi Alpatıc'a doğru salladı. Eğer kahya elinde olmayarak bu vuruştan sakınmamış olsaydı belki bastonu indirecekti de. Nefes nefese "sanıyormuş haylazlar" diye bağırıyordu. Fakat Alpatıc o vuruştan sakınmak cüretini gösterdiği için korkuyla prense yaklaşıp dazlak kafasını söz dinlermiş gibi eğdiği halde, ya da belki asıl bu yüzden prens "haylazlar yolu yine kapatsınlar" diye bağırmaya devam ederek bastonunu tekrar kaldırmadı ve hızla içeriye girdi. Yemekten önce prensin sinirli olduğunu bilen prenses ile Melbourne onu ayakta bekliyorlardı. Melbourne'ün yüzü pırıl pırıldı, sanki "ben bir şey bilmiyorum, ben eskisi gibiyim, her zamanki gibiyim" diyordu. Prenses Maria ise solgundu ve ürkek bir hali vardı. Gözlerini yere doğru indirmişti. Prenses Maria'ya en zor gelen şey böyle zamanlarda Melbourne gibi davranmak gerektiğini bildiği halde bunu yapamamasıydı. Kendi kendine "hiçbir şeyi fark etmiyormuşum gibi davranırsam babam kendisine anlayış göstermediğimi sanacak. Benim de canım sıkılıyormuş, keyfim yerinde değilmiş gibi davransam şimdiye kadar olduğu gibi surat astığımı söyleyecek" diye düşünüyor ve buna benzer düşünceler aklına geliyordu. Prens kızının korkulu yüzüne bakarak homurdandı. "Ap, budala mısın ne?" diye söylendi. Sonra yemek odasında bulunmayan küçük prenses için öteki de yok. İşi şimdiden onu da yetiştirmişler diye düşündü. Prenses nerede diye sordu. Saklanıyor mu? Melbourne neşeli bir tavırla gülümsedi. Kendini pek iyi hissetmiyormuş, odasından çıkmayacak. Onun durumunda olan biri için bu normal bir şey. Prens, diye homurdanıp aksırarak sofraya oturdu. Tabağı ona temiz değilmiş gibi göründü. Üzerindeki lekeyi gösterdi, tabağı fırlatıp attı. Tion onu daha havadayken yakalayıp sofracı başıya verdi. Küçük prenses rahatsız değildi ama prense karşı öylesine yenilmez bir korku duyuyordu ki sinirli olduğunu duyunca odasından çıkmamaya karar vermişti. Melbourne, ben çocuk için korkuyorum demişti. Korkudan Allah bilir neler olur. Zaten küçük prenses, Lysia Gori'de her zaman ihtiyar prense karşı bir korku, aynı zamanda bir soğukluk duygusu içinde yaşıyordu ama duyduğu bu soğukluğun bilincine varamıyordu. Korkusu o kadar üstün geliyordu ki içindeki o duyguyu fark edemiyordu bile. Bu soğukluk duygusunu prens de duyuyordu. Onun da içindeki küçümseme hissi bu duyguyu bastırıyordu. Küçük prenses Lysia Gori'ye yerleştikten sonra özellikle Melbourne'u sevmişti. Günlerini onunla geçiriyor, odasında gecelemesini rica ediyor, sık sık onunla kayınbabasını konuşuyor, onu çekiştiriyordu. Melbourne pembe küçük elleriyle beyaz peçetenin katlarını açarak ''Bize misafir geliyormuş prensim, işittiğime göre Excellence Prens Kuragin'le oğlu.'' Prens onuruna dokunulmuş gibi o ekselans dediğiniz daha çocuktur. Onu memuriyete aldıran da benim dedi. Yalnız oğlu neden geliyor bunu anlayamıyorum. Belki Prenses Lizaveta Karlovna ile Prenses Maria bunu bilirler. Ama ben bilmiyorum. Oğlunu ne diye buraya getiriyor bilmiyorum. Bana lazım değil. Kızaran kızına baktı. Sen hasta mısın? Bakandan mı korkuyorsun yoksa? Demin o budala Alpatıç'ın dediği gibi. Hayır Monfer. Melbourne'e konuşmaya münasebetsiz bir yerden başlamasına rağmen susmadı. Limonluklardan yeni açılan bir çiçekten söz ederek gevezelik etti durdu. Prens de çorbayı içince yumuşadı. Yemekten sonra gelinin odasına gitti. Küçük prenses küçük bir masanın başında oturuyor, oda hizmetçisi Maşa ile sohbet ediyordu. Kayınbabasını görünce sarardı. Küçük prenses çok değişmişti. Şimdi güzel olmak şöyle dursun çirkin sayılabilirdi. Yanakları sarkmış, dudağı yukarıya kalkmış, gözleri aşağı doğru çekilmiş. Prens ona kendini nasıl hissettiğini sorunca ''Hiç, şöyle bir ağırlık duyuyorum.'' diye karşılık verdi. ''Bir şeye ihtiyacınız var mı?'' ''Hayır, merci mon père.'' ''Eh, peki öyleyse.'' Prens odadan çıktı, uşakların bulunduğu kısma gitti. Alpatıç orada başını eğmiş duruyordu. Yol kapatıldı mı? Kapatıldı ekselans. Allah aşkına bir defalık budalalığımı af buyurun. Prens sözünü keserek o tabii olmayan gülüşüyle güldü. Eh peki peki. Elini uzattı, Alpatıç öptü. Sonra prens çalışma odasına gitti. Prens Vasily akşamüstü geldi. Onu Prospekt'te, ağaçlık yola öyle diyorlardı. Arabacılarla uşaklar karşılamış, bağıra çağıra eşyalarla yüklü arabayı ve kıza mahsus karla kapatılmış yolun üzerinden geçirerek evin bir kanadına doğru getirmişlerdi. Prens Vasily ile Anatole ayrı ayrı odalara ayrılmıştı. Anatole ceketini çıkarmış, ellerini beline dayamış bir masanın başında oturuyor. O güzel iri gözlerini masanın bir köşesine dikmiş gülümseyerek bakıyordu. Bütün hayatını birinin durup dururken düzene koymaya kalkıştığı ardı arkası kesilmeyen bir eğlence dizisi olarak görüyordu.